Ayrım 10, 17-25 Aralık, Ali Özgündüz, sayfa 93. Nihayet bakanlar hakkında TBMM'de soruşturma komisyonu kuruluyor. Birçok tartışmayla birlikte 30 Mart seçimlerinden AKP'nin başarıyla çıkması, başta idare olmak üzere pek çok alanda paralel yapı operasyonlarına hız verilmesine neden oldu. Bu koşullar altında mecliste bir tarihi günde 5 Mayıs'ta yaşandı. TBMM Genel Kurulu eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'la ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler için mesai yaptı. CHP'nin her bakan için ayrı ayrı verdiği 4 önergenin yerine AKP'nin 4 eski bakan için verdiği tek soruşturma önergesi 453 oyla kabul edildi. AKP'nin soruşturma önergesi anayasa ve meclis iç tüzüğünde öngörülen şartları taşımadığı halde TBMM başkanı tarafından işleme konuldu. AKP'nin önergesi toplamda 270 kelimeden oluşmakta ve bu önergenin 144 kelimesi eski bakanların AKP ve TBMM başkanlığına verdikleri dilekçeden yapılan alıntıyı içermektedir. Yani bakanların suçsuzluğunu ifade etmektedir. 65 kelimesi ise özel hayatın gizliliği, masuniyet karinesi gibi bakanların suçlarından çok kendilerini mağdur konumuna getiren ifadeler taşımaktaydı. Açıkçası dilekçeden komisyonun ne gibi bir sonuç alacağını kestirmek güç değildi. AKP önerge yanlışından çok geçmeden dönebildi. Bakan hakkında verdiği soruşturma önergesini seçimlerden sonra geri çekip 24 Nisan 2014 tarihinde yeni bir soruşturma önergesi verdi. Bu sefer bakanlar hakkında ileri sürülen önemli tüm suçlamalara yer verildi. Nihayetinde 4 eski bakanla ilgili tek bir meclis soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi. 9 milletvekili ret oyu kullandı, 6 milletvekili çekimser kaldı, 1 oy ise boş çıktı. CHP'nin 4 eski bakan hakkında verdiği meclis soruşturması açılması önergeleri reddedildi. AKP'li bakanlardan Erdoğan Bayraktar savunma yapmadı. Egemen Bağış gayet pişkin bir şekilde olayın kurgu olduğu yönünde savunma yapıp iddiaları kabul etmedi. Zafer Çağlayan savunmasına daha önce kim saat almışsa kabul etmişse namussuzdur, şerefsizdir derken TBMM'deki savunmasında meşhur 300 bin İsviçre frangı yani 700 bin liralık kitabın ilk baskı tarihindeki değeri ise 900 bin lira saati aldığını kabul ediyor, kendisinin sipariş ettiğini hatta mal beyanında gösterdiğini söyleyerek elinde bir kağıt parçası sallayarak ne kadar ahlaklı, imanlı olduğunu dem vuruyordu. Muammer Güler teknik bir savunma yaparak olaydan sıyrılmaya çalışıyordu ama batıyordu. Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış hakkında verilen soruşturma önergeleriyle ilgili CHP grubu adına ben iki konuşma yaptım. Daha önceki konuşmasında ipucunu verdiğim Zafer Çağlayan'ın Rıza Sarraf'tan rüşvet olarak aldığı mücevherleri, piyanoyu, 700 bin liralık saat olayının ayrıntılarını anlattım. İşte o konuşmadan bazı bölümler. Konu ekonomi eski bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hakkında bir meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin 9'a 3 ön görüşmesi, yasama yılı 4, birleşim 84, tarih 5-5-2014, Ali Özgündüz İstanbul. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Şimdi meşhur bakan, saatçi bakan Zafer Çağlayan hakkındaki önerge üzerine konuşacağım. Kendisi burada mı bilmiyorum. Az önce konuşmasında bu saatle ilgili fatura gösterdi. O faturayı görmek isteriz. Bu fatura yine duyduğumuza göre geriye doğru sonradan alınan bir sahte fatura. Değerli arkadaşlar, aldım diyor. Ben kendim sipariş verdim diyor. Allah aşkına bunu bir sorun. 300 bin franklık bir saat yurt dışından geldiği zaman bunun vergisi yaklaşık 160 bin lira. Vergisini de ödemiş mi bu bakanınız? Bunu bir sorun Allah aşkına. Yani fatura göstermekle falan olmaz. Şimdi söylemiyorum o faturanın hangi saatçiden alındığını. Gerekirse oraya kadar çıkarız. Bu arkadaş, bu bakan faturasını ödemişse bugün de taksaydı ya koluna, gösterseydi övünerek, utancından takamıyor bile. Evindeki piyanonun da faturası var mı acaba? Piyanonun. Bunları bu bakanları besleyen, mama vermek lazım diyen Rıza Sarraf ne diyor biliyor musunuz bu bakanla ilgili? Timsah geliyor. Bunu da söyleyeyim, bilesiniz. Timsah diye nitelendiriyor Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını. Ya insan hakikaten utanır. Yani buraya çıkıp da bir de dinden, imandan, haçtan bahsediyor. Rüşvetçi adamın özel uçağıyla nasıl gidilir umreye? Bu hangi inanç, hangi anlayış, ne biçim bir anlayış? Hayret ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu arkadaşları hak ettikleri yere, yüce divana gönderelim ki orada savunma hakkını kullansınlar. Sonuna kadar kullansınlar. Orada sorgulansın. Biz de gidelim o duruşmayı izleyelim. Ayakta bir sorulsun. Mehmet Zafer Çağlayan, ana adın, baba adın, doğum tarihin, nereden geçiniyorsun? Varlıklı aile dedim diyor ya, soruşturma komisyonu kurulacak. Soruşturma komisyonuna seçilecek arkadaşları şimdiden bu konuda uyarıyorum. Mal beyanlarını isteyin. Yetkiniz var. Çünkü savcı gibi soruşturma yapacak bu komisyon. Meclis başkanlığından isteyin. Bu bakan ne zaman bu saatin faturasını vermiş? Mal beyanını da ne zaman bildirmiş? Oğlunun geliri neymiş? Oğlunun mal beyanında neler varmış bir sorun. Değerli arkadaşlar, banka dekontları var, göreceksiniz. Şu anda diyorsunuz ya paralel yapı falan. Hem de o ekibin bankasından gönderilen paralar var. Yine bu saat gelirken, X-Ray'den geçerken görüntüleri var. Bu saati getiren kişi ta Cenevre'deyken özel kalem müdürünü arayarak "Senin de bir ihtiyacın var mı? Çoluk çocuğuna bir şey ister misin?" diyor. Bu görüşmeler var. Bunları tabii şu andaki milletvekili arkadaşlar bilmiyorsunuz. Çünkü dosyayı bilmiyorsunuz, delilleri bilmiyorsunuz. Ama soruşturma komisyonuna giden arkadaşlardan rica ediyorum. Onlarla konuşun. Onlardan bu dokümanları alın, siz de bir inceleyin. Dolayısıyla bu arkadaşlar hak ettikleri yere, yani mahkemeye, bağımsız mahkemeye gitsinler, orada hesap versinler. Beraat ederlerse sorun yok. Gelsinler, beraat ettik kardeşim, alnımız açık, başımız dik diye o zaman desinler. Ama şu aşamada, yani daha soruşturma komisyonu kurulmadan, deliller toplanmadan, biz böyleyiz, öyleyiz, bu kadar imanlıyız, bizim imanımızı sorgulayamazsınız falan filan şeklinde yine din iman ticareti yaparak bu yolsuzluktan, bu hırsızlıktan kurtulamazlar. Ortada affınıza sığınırım bir pislik var. Bu pisliğin üstünü kapatmaya kalkarsanız bu necaset bulaşır, sirayet eder. Dolayısıyla sorumluluk olur. Tebrik ediyorum grubunuzu, iktidar partisi grubunu. Soruşturma açılması yönünde oy kullandınız. Doğrusu da buydu. Yalnız eğer siz komisyonda biz bu işi kapatırız, aklarız diye düşünüyorsanız, o zaman hırsızlık yapmasanız da hırsızlık yapanların suçuna ortak olursunuz. Bunun gerek bizim beşer hukuku açısından, gerek ilahi hukuk açısından hükmü budur. Ortak olursunuz. Değerli arkadaşlar, bu Zafer Çağlayan 3 Eylül 2012 tarihinde bir gazetenin ekonomi sayfasına beyanat veriyor. Bu yapılan ihracat başarısının altında kim ne sebep ararsa arasın, Türkiye ihracatını yapmaya devam edecektir. Bilhassa altın ihracatı ile ilgili farklı sözleri söyleyenler eğer mutlaka ahlaksız arıyorlarsa kendileri aynaya baksınlar. Ahlaksızın kim olduğunu görürler diyor. Bunun üzerine bir hafta sonra 11 Eylül 2013'te 2 milyon euro gönderiliyor hesaba. Zafer Çağlayan baktın mı aynaya? Ahlaksızı gördün mü? Ahlaksızı gördün mü? Bakıyor musun aynaya? Yani bunun üzerine efendim kim ahlaklıymış, kim ahlaksızmış aynaya baksın görecek. Zafer Çağlayan'la Rıza Sarraf arasında ilk rüşvet ilişkisi 19 Mart 2012'de başlıyor değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi toplam rüşvet 52 milyon dolar. Bu toplamı 30 milyon 53 bin 600 euro, 6 milyon 766 bin 750 dolar, 3 milyon 465 bin TL. Ki bu banka hesabıyla Bank Asya üzerinden giden bir paradır. Söyleyeyim dekontu da var. 300 bin İsviçre frangı değerinde saat. Başka bir şey söyleyeyim mi değerli arkadaşlar? Yani hakikaten bunu söylemeyecektim. Ama o savunması üzerine söylemek zorundayım. 12 Nisan 2013'te oğlu evlendi biliyorsunuz. 27 Mart tarihinde. Yani düğünden 15 gün önce Nuri Osmaniye'de bulunan, değerli taşlar satan meşhur mücevheratçıdan 3 takım mücevherat alınıyor. 2.684.011 dolara. 2.684.000 dolara 3 takım. Birisini eşine takıyor, birisini öbür gelinine, birisini de düğünde evlenecek o gelinine takıyor. Rüşvet parasıyla gelinine takı takıyor. Bu ne biçim bir anlayıştır? Yani bir de gelmiş burada ahlaktan bahsediyor, aynaya bakmaktan bahsediyor. Bizim yapacağımız işlem, yani bu yüce meclisin yapacağı işlem, şüphe varsa, yeterli emare, delil varsa bu insanları yüce divana göndermektir, hak ettikleri yere. Orada efendim o tapeler böyleydi, öyleydi, faturadı, sahte miydi, değil miydi? O savunmalarını orada yapacaklar. Bunları da mahkeme değerlendirecek, yüce mahkeme değerlendirecek. Avukatları olacak, savunmalarını yapacaklar. Biz de gidip izleyeceğiz. Duruşmalar halka açık, alenidir, izleyip göreceğiz. Bahsettiği soruşturma müfettiş altın ihracat şeyiyle ilgili, Gana'dan gelip Dubai'ye gönderilen altınla ilgili sizin bakanlığınız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müfettişliği'nin hazırladığı rapor var. Burada usulsüzlüğü açıkça söylüyor. 1,5 ton altından değerli arkadaşlar, 1208 kilosu yurt dışına gidiyor. Yaklaşık 300 kilosu, yani burada kargoda 1500 kilo altın deniyor, 1208 kilogramı çıkış yapıyor. Şu anda yok, piyasada yok, içeride yani. Bu para ne oldu? Birilerine rüşvet mi verildi? Ne yapıldı onu bilmiyoruz. Konu Avrupa Birliği eski bakanı Egemen Bağış hakkında bir meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin 9/4 ön görüşmesi. Yasama yılı 4, birleşim 84, tarih 5/5/2014. Ali Özgündüz, İstanbul. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle bu soruşturmaların bir arada yapılıp yapılmayacağı konusuna değinmek istiyorum. Siz dört bakan hakkında tek bir soruşturma önergesi verdiniz, biz ayrı ayrı verdik. Niçin? Çünkü bu şu anda meclisin yaptığı işlem aslında bir ceza muhakemesi işlemidir. Yani soruşturma komisyonu Cumhuriyet Savcısı gibi delilleri toplayacak, dolayısıyla ifadeleri alacak. Efendim, bu kişilerin suçlu olup olmadıkları hakkında bir kanaat bildirecek, rapor hazırlayacak ve buraya sunacak. Dolayısıyla ceza usulüne göre yapılan bu soruşturmanın bir arada yürümesi için bağlantı olması lazım. Yani ceza muhakemesi kanununun 8. maddesinde tarif edilen bağlantı kavramının olması lazım. Bağlantı kavramını nasıl tarif ediyor ceza muhakemesi kanunu? Bir kişi birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçtan, her ne sıfatlı olursa olsun, birden fazla sanık bulunursa bağlantı varsayılır. Şimdi burada birden fazla sanık var. Evet, yani şüpheli, daha doğrusu hakkında soruşturma açılması istenen bakan var. Fakat bunlar arasında, eylemler arasında aslında bağlantı yok. Yani Erdoğan Bayraktar'ın efendim usulsüz olarak özel imtiyazlı imar planı hazırlayıp vermesiyle, işte Zafer Çağlayan'ın usulsüz ihracat işlemlerinden menfaat temin etmesi ya da Egemen Bağış'ın başka bir, İşte bu iş adamı meşhur, bakanlara mama vermek lazım, beslemek lazım diyen iş adamı hakkında çıkacak, medyadaki bir haberi engellemek için çıkar sağlaması ya da İçişleri eski bakanının bu kişiye koruma vermesi ya da istisnai vatandaşlık, Irak vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilerek çıkar sağlaması eylemleri aslında irtibatlı değil. Dolayısıyla tek soruşturma olmaması lazım, ayrı ayrı soruşturma. Bu aynı zamanda bu kişilerin savunma hakkını kullanmaları açısından da yerinde olacaktır. Onun için biz diyoruz ki bunların ayrı ayrı görüşülmesi lazım. Teknik olarak bu kişilerin farklı soruşturma komisyonlarında kendi eylemleriyle ilgili savunma yapmaları, dolayısıyla delillerin toplanması, daha rafine ortamda bir işlem yapılması daha samimi olacaktı. Şimdi gelelim bu Egemen Bağış'a. Bu Egemen Bağış Allah'ın kelamıyla dalga geçen, şimdi diyor ki savunmasında, efendim benim işte 15 yıllık arkadaşım, 20 yıllık arkadaşım falan. O arkadaşım dediği zaten bundan dolayı özür diledi, dolayısıyla kabul ediyor. Yani bu egemen bağışı, tabii Allah bağışlar ve bağışlamaz mı, o Allah'ın bileceği iş. Efendim Bakara suresi, yani dalga geçtiği Allah'ın ayetinde zaten diyor. Bunlar müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık var. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinleyiz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Bu Allah'ın hikmeti, Allah biliyor. Dolayısıyla Allah'ın işine karışmayız ama biz bu adamı, bu millet adına, Türk milleti adına, bu yüce meclis affetmeyecektir, bağışlamayacaktır. Hak ettiği yere, yüce divana göndereceğiz. Dolayısıyla oraya gitsin, hesabını versin. Efendim bu çikolata kutuları, çikolata kutusunda gelen paralar, dolarlar niye geldi, nasıl geldi? Hizmetçisi, işte biliyorsunuz, evde değil marinaya teslim et diyor. Daha önce de söyledim. Marina gelecek, sana ne teslim edildi? Bu çikolata kutusunda ne vardı? Yine Avrupa Birliği İstanbul ofisine Rıza Sarraf'ın adamına aldırdı. Vakko'dan 52 beden takım elbise, kravat ve yanında bir paket 500 bin dolar. Bu 500 bin dolar bir kutuda, ayakkabı kutusunda özel olarak hazırlanmış. Tabii bu bir poşete konmuş. Giderken zorlanmış. Rıza Sarraf odaya götürüyor, zorlanıyor. Hatta diyor ki ya korktum bu poşet dağılacak, makama paralar saçılacak, rezil olacağız. O yüzden de çıkarken dedim ki beyefendi bunu kendiniz taşıyın, korumaya falan vermeyin, böyle bir tehlike var. Ondan sonra çıkıp adamını arıyor, diyor ki ya çok ağırdı, dolar mıydı euro muydu? Yok dolardı diyor, oh rahatladım diyor. Çünkü 500 bin euro olsa farklı bir kur. Dolayısıyla bayramda 500 bin dolar harçlık gönderiliyor efendim, teslim ediliyor. Daha sonra işte vize konusunda yine bir 500 bin dolar, yine bir haberle ilgili bir 500 bin dolar gönderiliyor. 1,5 milyon dolar. Aslında bu kümülatifte bir anlam ifade etmiyor. Ufakçı, yani Google Müslümanlığı yapan, işte benim tabirimle çakma Müslüman, İşte oradan Allah'ın ayetlerini sabah sabah salladığını söyleyen bir adam. İşte böyle olur. Yani Allah böyle adamı rezil rüsva eder. İşte böyle ayağına dolaştırır. Allah'ın sopası olmaz tabii. Allah sopasını nasıl gösterir? İşte böyle gösterir. Ayağına dolaştırır. Ömrünün sonuna kadar rezil rüsva bir halde yaşarsın. Değdi mi yani 1,5 milyon dolara? 1,5 milyon dolara değdi mi hakikaten? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanısın, ya Allah'tan kork. Takım elbise 52. Ya kaç paradır Vakko takım elbise? Git en iyisini al, ne olacak? Devletin bütün imkanları emrinde, arabalar, araç gereç, telefonlar, sekreterler, maaş, para. Daha ne istiyorsun yani, ne istiyorsun? Yani kendini böyle satmaya, 500 bin dolara bu kadar ucuzculuk olur mu? Yakışıyor mu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına? Yakışmıyor. Dolayısıyla sizin de bu adama sahip çıkmayacağınıza inanıyorum. Yok işte düne kadar milletin değerleriyle oynayanlar, bizim imanımızla falan filan. Geçin bunları arkadaşlar. Yani şimdi seçim, sandık, bu iş bitmez. Sandık yolsuzluğu kapatmaz. İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi ne oldu? Seçimden çıktı ama bir suçtan dolayı yargılanıyordu. Ona rağmen seçimden çıktı. Ama bir cinsel tacizden dolayı mahkum edildi ve dolayısıyla milletvekilliği düştü. Yine bu mantıkla giderseniz bir terör örgütü yöneticisi yarın aday oldu, hasbelkader seçildi. Ya suçları örtüldü mü? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yargı egemenlik hakkını kullanan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Yani bizim parlamenter rejime göre yasama, bu yüce meclis yasa yapacak ve yürütmeyi denetleyecek. Çünkü yürütmeye görev veriyor. Yürütme yetki ve görevi der anayasa. Yürütmeyi denetleyecek. Sorun olduğu zaman da, şimdi olduğu gibi, birileri hakkında yolsuzluk, hırsızlık iddiaları olduğu zaman da gereği yapılacak. Millet adına yargılama yetkisi olan yargıya gönderecek. Orası da egemenliğin en önemli unsuru olan cezalandırma yetkisini kullanarak Türk milleti adına, yani egemenlik hakkını kullanarak gereken kararı verecektir. Efendim, olumlu olumsuz, Yargı kararına saygı duyacağız. Yani beğendiğiniz zaman birilerini kahraman ilan edip, ondan sonra beğenmediğiniz, aleyhinize karar çıktığı zaman da hain ilan etmek, dolayısıyla ben bu karara saygı duymuyorum falan filan demek, bu demokratik bir anlayış değildir. Hukuk devletine saygıyla bağdaşmaz. Efendim, parlamenter rejimle bağdaşmaz. Dolayısıyla ben diyorum ki özellikle bu bağış, soyadı bağış olan, ancak bizim açımızdan bağışlanmayacak bu kişiyi hak ettiği şekilde şeye gönderelim. Efendim, soruşturma komisyonu elbette ki açılacak. Özellikle orada görev alan arkadaşların vicdanına sesleniyorum. Delilleri iyi toplayın, bu kişiyi yargıya gönderin. Rüşvet mi olur, nüfus suistimali mi olur, efendim görevi miydi değil miydi, görevi kötüye kullanmak mıdır? Bunu takdir edecek biz değiliz. Bizim görevimiz sadece yeterli şüphe emari olan bir kişiyi oraya, yetkili merciye sevk etmektir. Oraya gitsin, gereğini yapsın. Mahzuni Şerif rahmetli yıllar önce aslında bu günleri görür gibi ne güzel demiş. Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insanlara kıyanlara, yuh nefsine uyanlara. Evet, yani halen insana kıyılıyor, halen gezide insanlara kıyıldı, halen bu topraklarda efendim yolsuzluk, hırsızlık yapılıyor diyorum ve yuh olsun onlara diyorum. Siz de böyle deyin, siz de böyle deyin. Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insanlara kıyanlara, yuh nefsine uyanlara deyip genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 101.